Ayrım 33.
Ve şaşkınlığından ne söyleyeceğini bilmeyen Ali Hoca'nın sağ yanağına öyle bir tokat aşk etti ki sarığı sağ kulağından sol kulağa üstüne sıçradı. Sonra da çavuş aynı telaşla içinde başka dükkanları açtırmak üzere oradan uzaklaştı. Hoca sarığı düzeltti. Dükkanın tahta kepengini indirip şaşkınlıktan üzerine oturdu. Rafa serilmiş malların etrafına beyaz üniformalı acayip tavırlı askerler toplanmıştı. Böylesini hiç görmemişti. Hep kendini rüyada sanıyordu. Ama gökten tokat yağdığı bu devirde hiçbir şeye şaşılmazdı. Böylece bütün bir ay köprünün sürekli bombardımanı altında etrafı inleten top ateşleri arasında her türlü sıkıntı ve acı içinde en büyük felaketleri bekleyerek geçti. Savaşın ilk günleri halkın büyük bir bölümü iki ateş arasında kalan şehri terk etmişti. Eylül'ün sonlarında ise şehir boşalmaya başladı. Son kalan memurlar gece vakti köprüyü geçerek şoseye çıktılar. Çünkü demiryolu kesilmişti. Yavaş yavaş askeri birlikler de Drina'nın sağ kıyısından çekildi. Orada yalnızca az sayıda savunucular, öncü bölüğünden birkaç birlik birkaç tane de dağınık jandarma devriyeleri kalmıştı. Köprü de orada bir mahkuma benziyordu. Ama çarpışan iki dünya arasında hala bütün ve hala dokunulmamış olarak uzanmaktaydı. 24. Gece gökyüzünü bulutlar kapladı. İnsan kendini sonbaharda sanırdı. Bulutlar aralarında gökyüzü parçalarıyla dağlarda takılıp kalıyordu. Avusturyalılar son birliklerini geri çekmek için bu karanlık geceden yararlandılar. Birlikler şafak sökmeden çok önce sadece Drina'nın öbür yakasına geçmekle kalmamış, Liestone Dağı'nın öbür yanındaki tepelerle Sırpların gözünden ve hedefinden uzak yerlere kadar gitmişlerdi. Şafak sökerken ince bir bahar yağmuru yağmaya başladı. Devriye kolları kimse kalıp kalmadığını anlamak için bu yağmur altında köprünün yanındaki evlerle mağazaları aradılar. Her yer ölü gibiydi. Ordu evi, Lotika'nın oteli, kışla ve şehrin başında bulunan dükkanlar. Yalnızca evinden gelip henüz kepengini açmakta olan Ali Hoca'yı dükkanının önünde buldular. Hocanın eşi benzeri bulunmayan bir adam olduğunu bilen jandarmalar ona kesin olarak dükkanını kapatıp çarşıdan uzaklaşmasını tembih ettiler. Çünkü köprü civarında durmak resmen yasaktı ve ölüm tehlikesi vardı. Hoca onlara ne söylediğini bilmeyen bir sarhoş gibi baktı ve karşılık vermeye hayatımızın çoktan beri tehlikede ve hepimizin ölüden farksız olduğunu ancak sıramız gelince gömüleceğimizi söylemeye hazırlandı. Ama son günlerde aldığı acı dersler onu bunlardan vazgeçirdi. Kesin bir tavırla onlara gerekli bir şey almak için geldiğini ve hemen evine döneceğini söyledi. Jandarmaların acele işleri olmalıydı ki ona bu mahalleden çabuk ayrılmasını tekrar tembih ettikten sonra çarşıyı baştan başa geçip köprüye doğru uzaklaştılar. Ali Hoca onların yağmurdan kalın ve nemli bir halı haline gelen toprak yollardan sessiz adımlarla uzaklaşmalarını seyretti. Köprüyü geçtiklerini gördü. Köprünün korkulu üstünden yalnız omuzlarıyla başları ve tüfeklerinin uzun süngüleri görünüyor. Butka kayalıklarının tepesinden güneş doğuyordu. Ali Hoca onların bütün önlemleri böyle şiddetli, önemli ve aslında saçmadır diye düşündü ve öğretmenini aldatan bir çocuk gibi kendi kendine gülümsedi. Kepengini içine süzülebilecek kadar kaldırdı, sonra da yavaşça kapayıp bıraktı. Dışarıdan mağaza kapalıymış gibi görünüyordu. Karanlıkta kalınca dükkanın arkasındaki o küçük aralığa tabutuna çekildi. Kaç kez can sıkıcı insanlardan, yorucu ve zehirleyici konuşmalardan kaçmak, ailesinden ve kişisel isteklerden kurtulmak için buraya sığınmıştı. Bacaklarını altına alarak sert ve alçak bir iskemlenin üstüne oturdu, rahat bir nefes aldı. Dış dünyanın çeşitli etkileri altında bulunan düşünceleri hala dağınıktı. Sonunda yatışmış ve bir terazi gibi dengesini bulmuştu. Daracık oda vücudunun sıcaklığıyla ısındı ve hoca yalnızlığın, sükunun ve unutmanın rahatlığına kavuştu. Bu rahatlık, karanlık ve tozlu aralığı, yemyeşil kıyılarıyla, tatlı tatlı mırıldanan sularıyla uçsuz bucaksız cennet bahçelerine çeviriyordu. Bu daracık yerin karanlığı içinde doğan güneşin ve yağmurlu bir sabahın serinliğini hissediyordu. Dışarıda alışılmamış bir sessizlik hüküm sürüyordu ve onu ne bir çıtırtının ne bir ayak ya da insan sesinin bozmaması bir mucizeydi. Hocanın kalbi bir minnettarlık ve mutluluk duygusuyla doldu. Allah'a şükür, bu iki tahta parçası sihirli bir gemi gibi. Hak dininden birini her felaketten, her sefaletten, sonuçsuz üzüntülerden, başının üstünde çarpışan iki düşmanın ateş kusan toplarından korumaya yetiyordu. Bu düşmanların her ikisi de kafirdi ve hangisinin daha beter olduğunu insan kestiremezdi. Hoca savaş başladığından beri hiç böyle bir sessizlik görülmemişti diye düşünüyordu. Bu sessizlik ne kadar güzel ve tatlıydı. Onunla insan çoktan beri zayıflayan ve Hristiyanların top gürültüleri altında büsbütün kaybolan gerçek ve insanca hayata bir an olsun kavuşabiliyordu. Sessizlik duaya yardım ederdi. Hatta başlı başına bir dua demekti. O sırada hoca altındaki küçük iskemlenin havalandığını ve onu bir oyuncak gibi kaldırdığını hissetti. O tatlı sessizlik bozuldu ve boğuk bir uğultuya, sonra da bütün havayı kaplayan ve kulak zarını patlatan bir gümbürtüye dönüşerek her tarafı sardı ve insan kulağının duyma yeteneğini de aştı. Karşıdaki rafta bulunan eşyalar tıkırdayarak havalandı ve üstüne döküldü. Hoca ah diye inledi. Daha doğrusu inleyen düşüncesi oldu. Çünkü ne ses ne de işitme duyusu kalmıştı. Dünyada da yeri kalmadığı gibi. Kulakları sağır eden bir gürültü her şeyi boğmuş, ezmiş, kökünden sökmüş ve bir taş gibi beraberinde sürüklemişti. Ona öyle geliyordu ki şehrin üzerine kurulmuş olduğu iki ırmağın arasındaki bu dil parçası korkunç bir gürültüyle yerinden sökülüp çıkarılmış, havaya fırlatılmış ve hala orada uçuyordu. Sanki her iki ırmak birden yatağından fırlamış ve şimdi kıvrılarak yükseliyor ve suların ağırlığı altında sürüklenerek boşluğa dökülüyordu. Tıpkı durdurulamayan ve kesilmeyen iki çağlayan gibi. Bu acaba kıyamet günü müydü? Kitapların ve okumuş insanların sözüne ettiği o kutsal saat göz açıp kapayıncaya kadar dünyanın bir kıvılcım gibi yanıp biteceği saat mi gelmişti? Bir bakışıyla alemleri yakıp söndüren Allah için bu patırtı gürültü neydi ki? Hayır, bu Allah'ın eseri olamazdı. Ama insan eli nasıl bu kadar güçlü olabilirdi? Onu çarpmak, kırmak ve içinde her ne varsa düşüncesine kadar hepsini boğmak isteyen bu sinsi darbenin altında aldatılmış, şaşkın ve perişan olan hoca buna nasıl karşılık verebilirdi? Onu sürükleyen bu gücün ne olduğunu bilmiyordu. Yalnız kendisinin, Ali Hoca'nın her yerde ve her şeyde haklı çıktığını biliyordu. Tekrar ah diye inledi ve bu kez acıyla inledi. Çünkü onu havaya kaldıran güç şimdi de şiddetle hoyratça geri getiriyordu. Ama eski yerine değil de döşemenin üstüne, tahta duvarlarla devrilen iskemlenin arasına atıyordu. Başında kuvvetli bir sancı, dizlerinde ve sırtında bir ağrı hissetti. Kulağına bütün bu gürültülerden ayrı bir ses geldi. Bu, dükkanın damına kuvvetle inen bir darbeyle duvarın arkasındaki tahta ve madeni eşyaların takırtısıyla şangırtısı. Sanki dükkandaki bütün eşya canlanmış, uçmaya başlamış ve uçarken havada birbirine çarpıyordu. Bu darbeden sonra sokağın kaldırımlarına ve dükkanın damına taş yağmaya başlamıştı. Ama artık hoca kendini kaybetmiş yerde yatıyordu. Küçük aralığı ona tabut olmuştu. Dışarıda gün tümüyle ağarmıştı. Ne kadar zaman böyle baygın yattığını bilmiyordu. Onu derin baygınlığından uyandıran şey bir ışıkla insan sesleri oldu. Güçlükle kendine gelebildi. Oysa tam bir karanlık içinde oturmuş olduğunu hatırlıyordu. Oysa şimdi küçük bir aralıktan buraya ışık sızıyordu. İnsan kulağının tahammülü dışında olan ve insanın kalbini durduran bir gürültünün dünyayı kaplamış olduğunu hatırladı. Şimdi ise derin bir sessizlik hüküm sürüyordu. Ama bu, onu havaya fırlatan o afetten önceki, ona öylesine tatlı gelen o sessizliğe benzemiyordu. Onun kötü kardeşine, ölüme benziyordu. Bu sessizlik ne kadar da derindi. Bunu onu çağıran seslerin ta uzaklardan geliyormuş gibi derinden gelmesinden anlıyordu. Hala yaşadığını ve o küçük aralıkta bulunduğunu anlayan hoca, başının üstüne yıkılan eşyaların altından boyuna of, ah diyerek, inleyerek doğruldu. Şimdi sokaktan gelen sesleri ve seslenişleri çok iyi duyuyordu. Eğilerek dükkana giden dar geçitten içeri süzüldü. Günün bol ışığında orası etrafa dağılıp saçılan eşyalarla karmakarışık bir haldeydi. Tam orta yerde insan başı büyüklüğünde kocaman bir taş duruyordu. Hoca gözlerini kaldırınca tavandan aydınlık geldiğini gördü. Belli ki taş damı ve tahta tavanı delerek geçmişti. Tekrar taşa baktı. Beyaz, yüzü parlak ve düzgün. Bir yanı düzgün kesilmiş olmasına rağmen öbür yanı bloktan zorla koparılmış gibi eğri büğrüydü. Hoca eyvah köprü diye düşündü. Ama sokaktan gelen ses gittikçe yükseliyor, boyuna onu çağırıyor ve bir şey düşünmesine zaman bırakmıyordu. Böylece her tarafı sızlaya sızlaya ve henüz zihnini toplayamadan hoca kendisini 5-6 gençten oluşmuş bir grubun önünde buldu. Sakalları uzamış, üstleri başları toz içindeydi. Üstlerinde gri üniformalar, başlarında kasketler ve ayaklarında opankalar vardı. Hepsi de silahlıydı. Göğüslerinde çaprazlama, parlak küçük kurşunlarla dolu fişeklikler taşıyorlardı. Çilingir Vlado Mariç'te aralarında bulunuyordu ama başında kasket yerine bir kalpak vardı. Onun göğsünde de çaprazlama bir fişeklik göze çarpıyordu. İçlerinden biri şefleri olmalıydı. İnce bıyıklı, düzgün yüzlü, keskin çizgili ve parlak gözlü adam. Hemen hocaya doğru ilerledi. Tüfeğini omzunda avcılar gibi taşıyordu. Sağ elinde de fındık ağacından yapılmış ince bir sopa vardı. Öfkeyle küfür etmekteydi. Sesini yükselterek "Hey, bana baksana," dedi. "Hiç insan dükkanını ardına kadar açık bırakır mı? Sonra da bir şeyin eksildiğini asker yerlerin dükkanını yağma ettiğini söyleyeceksin. Senin mallarını korumak benim üstüme vazife mi?" Adamın yüzü sakin, adeta ifadesizdi. Ama sesi öfkeliydi. Elindeki sopa da korkutucu bir biçimde kalkıyordu. O sırada Vlado Mariç ona yaklaştı. Usul sesle bir şeyler söyledi. "İyi namuslu bir adam olabilir ama dükkanını bir daha açık ve boş bulursam bu sefer elimden öyle kurtulamaz." Silahlı adamlar yollarına devam ettiler. Hoca "bunlar da başka" diye düşünerek onları gözleriyle izledi. "Gelir gelmez beni burada buldular. Zaten bu şehirde her ne değişiklik olursa olsun ilkin cezasını ben çekerim." Böyle söylenerek alt üst olmuş dükkanının önünde ayakta duruyordu. Başı ağrıyordu, ağzı açık ve vücudu kırık döküktü. Önünde uzanan çarşı sabahın ilk ışığında bir savaş meydanına benziyordu. Kaldırımlar küçüklü büyüklü taş, kiremit parçalarıyla, kırık dallarla dolmuştu. Gözü köprüye ilişti, kapıya yerinde duruyordu. Ama hemen sonra köprü ikiye ayrılıyordu. 7. sütun ortada yoktu. 6. sütunla 8. sütun arasında bir boşluk sırıtıyor ve böyle yandan bakınca ırmağın yeşil suları görünüyordu. 8. sütundan başlayarak köprü tekrar devam ediyor ve öteki kıyıya kadar yine dünkü ve her zamanki gibi parlak, düzgün ve beyaz uzanıyordu. Ali Hoca gözlerini birkaç kez açıp kapadı. Bu felakete bir türlü inanamıyordu. Sonunda büsbütün kapadı ve kapalı göz kapaklarının altında bundan 5 yıl önce gördüğü askerler canlandı. Yeşil çadırın altında bu 7. sütunda bir şeyler kazıyorlardı. Sonra da o deliğin üstüne konan demir kapak gözünün önüne geldi. Dinamitlenmiş sütunun ağzını kapatıyordu. Yanı başında başçavuş Brankovic'in kör, sağır, dilsiz ama anlamlı hayali belirdi. Ürpererek tekrar gözlerini açtı. Gözünün önündeki her görüntü hep aynıydı. Küçüklü büyüklü taşlarla kaplı olan çarşı, bir sütunu yok olan köprü ve kabaca koparılan iki kemerin arasında sırıtan boşluk. Böyle şeyler ancak rüyada olabilir ve görülebilirdi. Evet, yalnız rüyada. Ama bu inanılmaz manzaradan başını çevirince de içindeki kocaman taşla karşısına dükkana çıkıyordu. Oraya buraya saçılan eşyaların arasında 7. sütunun bir parçası duruyordu. Şehrin merkezinden birinin seslendiği duyuldu. Arkasından da Sırpça verilen birkaç komutla yaklaşan ayak sesleri. Ali Hoca hemen kepengini kapatıp kilitledi ve evine doğru yollandı. Bu yokuşu çıkarken kaç sefer soluğu tıkanmış, kalbi adeta başka tarafta çarpmıştı. Zaten 50 yaşından sonra bu yokuş, doğduğundan beri inip çıktığı bu yokuş ona fazla dik, yol daha uzun görünmeye başlamıştı. Hiçbir zaman bugünkü kadar uzun gelmemişti. Oysa bugün şehrin merkezinden bir an önce uzaklaşmak ve evine dönmek istiyordu. Kalbi öyle anormal bir biçimde çarpıyordu ki soluğu tıkandı ve durmak zorunda kaldı. Orada aşağıda bir yerde şarkı söylüyorlardı. Orada aşağıda harap köprü vardı. Haincesine, zalimcesine ikiye bölünmüştü. Bu sahneyi görmek için başını çevirmek bile gerekli değildi. Zaten dünyada başını çevirip bakamazdı. Ta dipte kırılan sütun dev bir kütük gibi duruyordu. Kemerin etrafında binlerce parça sıçramış ve kemerin sağında ve solundaki sütunlar kabaca kırılmıştı. Aralarında 15 metrelik bir boşluk sırıtıyordu. Kopan kemerin kırık kenarları sanki birleşmeye çalışıyormuş gibi üzgün üzgün birbirine doğru uzanıyordu. Hayır, dünyada hiçbir kuvvet ona başını çevirtemezdi. Ama ilerlemeye ve yokuşa çıkmaya da gücü yoktu. Çünkü kalbi soluğu gittikçe tıkanıyor, bacakları da ona artık boyun eğmek istemiyordu. Derin derin soluk almaya başladı. Yavaş, düzgün ve her seferinde daha da derin bir soluk alıyordu. Eskiden bu ona iyi gelirdi, şimdi de iyi geldi. Göğsünün hafiflediğini hissetti. Bu derin ve geniş soluklarla kalbinin çarpıntısı arasında kendine bir çeşit denge sağladı. Tekrar yürümeye başladı. Evini, yatağını düşünmek ona güç veriyordu. Ağır ağır ve zorlukla yürüyordu. Ve sanki o da onunla birlikte yürüyormuş gibi gözünün önüne hep köprünün yıkılmış manzarası geliyordu. Birisinin bize acı vermesi, bizi izlememesi için ona arkamızı çevirmemiz yetmiyordu. Gözlerini de kapasa yalnız onu görecekti. Hoca biraz daha rahat nefes almaya başlamıştı. Evet diyordu. Bütün bu araçların, makinelerin, o çalışma ve acelenin ne olduğunu, neye yaradığını şimdi anlıyorum. O her zaman her şeyde ve herkese karşı haklı çıkmıştı ama şimdi yanılmamış olmak ona memnuniyet vermiyordu. İlk olarak buna ilgisiz kalıyordu, fazlasıyla haklı çıkmıştı. Yıllarca onların köprü üstünde çalışmalarını seyretmişti. Onu güzelleştirmiş, temizlemiş, su boruları döşemiş ve elektrikle aydınlatmışlardı. Sanki güzel ve yararlı bir hayrat değil de sıradan bir kaya parçasıymış gibi. Onların ne oldukları şimdi ortaya çıkmıştı. Hoca bunu çoktan biliyordu ama bugün aptalın biri bile bunu görebilirdi. Allah'a vakfedilmiş olan en güzel, en sağlam şeye el uzatmışlardı. Ve bu nereye kadar varacaktı Allah bilirdi. İşte sadrazamın köprüsü bile ince bir gerdanlık gibi dökülmeye başlamıştı. Bir şey bir kere başlamaya görsündü. Artık onu hiçbir güç durduramazdı. Hoca tekrar durdu. Nefesi ona birden ihanet etti. Yokuş karşısında aşılmaz bir engel gibi dikildi. Tekrar derin bir soluk alarak kalbini yatıştırmaya çalıştı ve tekrar nefesi düzeldi. Canlandı ve daha çabuk yürümeye başladı. Ziyanı yok diye düşünüyordu. Burada yıkılırsa elbette başka bir yerde yapılır. Belki başka diyarlarda, daha sakin bölgelerde Allah'a saygı gösteren insanlar vardır. Allah Dirina'nın kıyısındaki bu mutsuz kasabayı terk ettiyse bütün dünyayı, yeri, göğü de terk etmedi ya. Bu adamlar mahşere kadar böyle davranmayacaklardı ya. Ama kim bilir? Ah, yalnız bir parça soluk alabilseydi. Kim bilir, belki de onu sonradan yutup harap etmek için her şeyi düzelten, tamir edip temizleyen ve mükemmelleştiren bu bozuk din, Allah'ın dünyasını da bir gün çöle çevirecekti. Saçma yapıları ve kanlı harabeleriyle onu, o anlaşılmaz iştahını tatmin etmek ve açlığını doyurmak için kendine bir otlak yapacaktı. Her şey olabilirdi. Yalnız mümkün olmayan bir şey vardı. O da dünyayı güzelleştirmek ve insanların daha güzel ve daha rahat bir yaşam sürmeleri için dayanıklı, ölümsüz anıtlar yaptıran büyük adamların dünyadan büsbütün yok olmasıydı. Eğer böyle bir şey olursa bu Allah'ın sevgisi de dünyadan kalktı, yok oldu demekti. Hayır, bu olamazdı. Bu düşünceler altında ezilen hoca gittikçe daha ağır, daha zor yürüyordu. Şimdi kasabada şarkı söyledikleri daha iyi duyuluyordu. Yalnız birazcık daha fazla soluk alabilse ve yol bu kadar dik olmasa, evine kadar gidip divanına bir uzanabilse, ailesinden birini görüp sesini işitebilse. Evet, istediği hepsi bu kadardı. Ama bu da imkansızdı. Artık kalbinin vuruşlarıyla nefesi arasında bir denge sağlayamıyordu. Kalbi soluğunu tümüyle tıkamıştı. Tıpkı bazen uykusunda olduğu gibi. Yalnız bu kez selamete çıkaran uyanış yoktu. Ağzını açtı, gözlerinin yuvalarından dışarı fırladığını hissetti. Boyuna uzayan yokuş şimdi geliyor, geliyor, yüzüne yaklaşıyordu. Sonunda bu kuru ve sert yol bütün görüş alanını kapladı, sonra zifiri bir karanlık haline gelerek onu büsbütün kavradı. Meydana çıkan yokuşta Ali Hoca uzanmış yatıyor, kısa titreyişlerle Allah'a ruhunu teslim ediyordu. Belgrad, 1941 Temmuz, 1943 Aralık. Kitabın sonu. 4 Aralık 2004, sayfa 384.